Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün aslında Türkiye için, daha doğrusu Osmanlı için bir kızıl elmadan bahsedeceğiz. Avrupa toprakları her zaman yönünü batıya çevirmiş Osmanlı. Ama aslında bu sadece Osmanlı için değil, belki bir İslamiyet düşüncesi tırnak içinde şiarı gibi değerlendirilebilir. Ve nasıl Osmanlı Balkanlardan kurulup Anadolu'ya doğru yayıldı ve sonra Avrupa'da başka yerlere ulaştıysa, aslında Avrupa'ya İslamiyet'in girişiyle ilgili de daha öncesine ait kilometre taşlarımız var.
Tabii, yani ilk Müslümanlar da her zaman doğuya doğru değil, batıya doğru ilerlemeyi tercih etmişler. Evet, İslam orduları Irak'ın, yani İran, Sasani İmparatorluğu'nun fethiyle İran'ı, Türkistan'ı, bugünkü işte Özbekistan, Türkmenistan toprakları olan mıntıkayı, Afganistan'ın bir kısmını ve Çin'in batı sınırlarına kadar dayanan bir devlet kurdular. Ve buralar bu sayede Müslümanlaştı, ama aynı zamanda kuzeye, yani Araplara göre kuzeye olan Anadolu işlerine girdiler. Kafkasya'yı, en azından doğu tarafını, Hazar kıyılarını, yani bugünkü Dağıstan mıntıkasını fethettiler. Azerbaycan mıntıkasını fethettiler. Anadolu işlerine girdiler. Bizans'a kadar yürüdüler. İstanbul'u Araplar defalarca kuşattılar. Yani Hazreti Muaviye zamanında kuşattılar. Ondan sonra Emevi Halifesi Abdülmelik zamanında kuşatıldı. Fakat almaya muvaffak olamadılar. Ama bu çok ciddi savaşlar oldu.
Batıya doğru bu bakışın sebebi o dönemki Avrupa'da medeniyetin daha çok olması, insan popülasyonunun çok olmasıyla mı alakalı? Yoksa şimdi, mesela Afrika'ya doğru, o da bir batı sonuçta.
Oraya
ama
da yayıldılar. Şimdi şöyle, yani Hazreti Ömer'in meşhur bir hutbesi vardır. Biliyorsunuz, Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman bütün Arabistan Hazreti Peygamber'in hakimiyetinde bir devletti. Ve gene dikkatinizi çekelim, bu Arabistan'ın fethi Mekke dışında savaşta olmamıştır. Yani Hazreti Peygamber zamanında evet çok savaşlar yapıldı. Hepimiz İslam tarihinde okuyoruz ve savaşçı bir peygamber imajı gözümüzde canlanıyor. Avrupalılar bunu çok tenkit ediyorlar. Malum şimdi güya onlar barışçı misyonuna
mecbur kalmadıkça yapılmış savaşlar
değil,
değil bunlar.
Zaten müdafaa savaşlarıdır, ama el ibretül il havatim, hüküm neticeye göre verilir. Neticede bütün Arabistan'ı Hazreti Muhammed Aleyhisselam savaşsız teslim olduğunu, savaşsız bağlandığını biliyoruz. Yemen savaşılmadan fethedilmiştir. Asir, Katif, Umman, Bahreyn, Eyle, Kuzey, Necran, bunlar sulh yoluyla fethedilmiştir. Bunlar birer otonom devlet olarak Mekke, Medine'deki İslam devletine bağlı olarak hayatiyetini devam etmişler. Yani onun için Avrupalıların bu husustaki tenkitlerinin de haksız ve yersiz olduğunun altını çizmek lazım. Fakat tabii İslamiyet Müslümanlara bir misyon yüklüyor. O misyon Allah'ın adını her yere duyurmak. İlahi kelimetullah derler bunu. İlahi yükseltmek demek. Kelimetullah Allah'ın kelimesini, yani dinin emirlerini yükseltmek. Yani herkesin duymasını temin etmek. Müslüman olmasını temin etmek değil. O Allah'a kalmış bir şey.
Çünkü karar verebilecek duruma getirmek
evet.
lazım insanları.
Evet. Yani Allah bütün Müslümanlara benim dinimi herkese duyurun. Dileyen kabul eder, dileyen kabul etmez. Ama bu merhaleye getirmek bütün Müslümanların vazifesidir diyor. Ve bu vazifeyi Kur'an-ı Kerim Müslümanlara yüklüyor. İşte bu vazife zımnında ilk Müslümanlardan itibaren bütün Müslümanlar ve ez cümle Osmanlılar İslam dinini, yani Allah'ın emir ve yasaklarını, İslam dininin inanç esaslarını bütün dünyaya yaymak istemişler, duyurmak istemişler. Dediğim gibi kabul edip etmemek insanlara kalmış bir şeydir. Bu bir misyon, bu bir vazife. Hazreti Ömer'in meşhur bir sözü var. Ey Resulullah'ın eshabı, Arabistan ancak sizin atlarınıza toprak, arpa yetiştirir. Siz Arabistan'da kalmakla bu misyonu yerine getiremezsiniz. O zaman buradan çıkın, bütün dünyaya dağılın. Nasıl ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam sağlığında bir Mısır'a, bir Heraklius'a, bir İran Şahı'na, Bahreyn Emirine, Umman Emirine, hepsine mektuplar gönderdi, bunları İslamiyet'e davet ettiyse, siz de İslamiyet'in yayılmasını sağlayın. Şimdi bu yayılma, şimdiki gibi o zaman internetmiş, haberleşmeymiş yok ki. Oraya gideceksiniz, orada bir misyon kuracaksınız. O misyon İslamiyet'i yayacak. Eğer oranın yerli idarecileri bu misyona izin vermezlerse savaş kaçınılmaz. Verirlerse mesele yok. Yani o zaman barış yapıyorsunuz, rahatça girip çıkıyorsunuz, orada İslamiyet'i anlatıyorsunuz, bu zaman bir mesele yok.
Ya da yaşıyorsunuz, örnek oluyorsunuz evet. hayatınızla.
Ama buna izin vermezlerse o zaman yapacak bir şey yok. O zaman savaş meşru oluyor. Resulullah'ın eshabı da bu emir üzerine, biliyorsunuz, Hazreti Ömer devrinde doğuya, yani bugünkü Irak, İran ve Türkistan işlerine gittiler. Kuzeye, yani Suriye, Anadolu, Azerbaycan, Dağıstan'ı fethettiler. Güneye, Yemen'e ve batıya, Arabistan'a göre batı Kuzey Afrika'dır. Kuzey Afrika'yı olduğu gibi fethettiler kısa bir zaman içinde. Yani önce Mısır, arkasından Libya, Afrikiye denilen Tunus, Cezayir ve nihayet Mağrip. Bugünkü Fas çok kısa bir zaman içinde. Yani Hazreti Peygamber'in vefatından yaklaşık 100 sene geçmeden bunların hepsi fethedilmiş. Mısır zaten çok daha evvel fethedildi. Burada zaten yerli bir otorite yoktu. Mısır, Bizans İmparatorluğu'nun. Yani burada da bunu da şunu söylemek lazım. Yine bu Müslümanların fetih siyasetini anlatırken Müslümanlar buraya girdiler. Burada halkın seçtiği...
Ne vardı önce burada, onu bir söyleyelim mi? Yani burada yani nasıl bir...
Kendisine ait burada bir devlet vardı. Halkın kurduğu bir devlet. Halkın seçtiği idareciler vardı. Ve Müslümanlar buraya gelerek bu devleti yıktılar. Halkın kendi kendini idare etme hakkının elinde öyle bir şey yok. Bir kere Suriye ve Mısır Bizans İmparatorluğu'nun işgalindeydi. Yani yerli halk değil, başka bir imparatorluk burada söz sahibiydi. Irak deseniz o zaman İran İmparatorluğu'nun hakimiyetindeydi. Kuzey Afrika keza Roma, Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyetindeydi ve kavimler göçünden dolayı keşmekeş halindeydi.
Yani dini olarak da aslında bir bütünlük ya da bir tek bir din yoktu. İnancı yoktu.
Görünüşte Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika'da Hristiyanlık hakimdi Roma'dan dolayı. Fakat yerli halkın çoğu Hristiyan değil, animisti, putperest, tabiata tapınan, mahalli dinlerdeydiler. Irak ise İran'a tabi olduğu için ve İran ve bugünkü Türkistan, Türkmenistan mıntıkası, Özbekistan mıntıkası Zerdüşt dinine mensuptu. Halkın büyük ekseriyeti Zerdüşt dinindeydi fakat mahalli inançlarda vardı. Müslümanların buraya girmesiyle halk İslamiyet'e zorlanmadı elbette. Fakat Müslümanlar buraya yerleştiler ve zaman içinde yerli halktan Müslümanlığa girenler oldu ki bu intişarı İslam'ı daha önce zaten İslamiyet'in yayılmasını zannediyorum anlatmıştık. Orada bir rızayla kabul etme var. Çünkü birincisi Kur'an-ı Kerim insanların zorla Müslüman yapılmasını yasaklıyor. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. O ne demek? Artık doğru yanlış belli oldu. Herkes kendisine arz edileni aklıyla
muhakeme edecek
ve kabul edecek ve etmeyecek. Onu bileceği iş. Kabul ederse dünyada Müslüman statüsünde olduğu gibi ahirette de Müslüman statüsünde olur. Kabul etmez de Müslümanların hakimiyetinde yaşarsa dünyada Müslüman statüsünde yaşar. Yani Müslümanlarla eşit statüde hukuken yaşar. Malında, ibadetinde devam eder. Ama ahirette Müslümanlara vaat edilen mükafatlara kavuşamaz.
Zaten
yani
en büyük kabul ceza etmezse, o değil mi?
Evet, elbette. İkisini de kabul etmezse savaş kaçınılmazdır. Böyle olmamış, zorlama olmamış. İkincisi Müslüman olmayanlar ilave vergi verirler. Binaenaleyh Müslüman olmamaları aslında İslam devletinin menfaati nedir?
Ekonomik olarak.
Ekonomik olarak. Buna rağmen halk kitle halinde Müslümanlığa girmiştir. Yani zorlamak diye bir şey mevzu bahis olamaz. Yani zorlarsa...
Ekonomik bir baskı gibi addedilebilir mi bu? Yani vergi vermemek için görünürde Müslümanlığı tercih
olabilir.
Etmiş.
Olabilir. Olabilir ama bu İslam devletini töhmet altına almaz. Yani İslam devleti bunları zorladı, zorla Müslüman yaptı, baskıyla Müslüman yaptı denemez. Yani çünkü aleyhine olur onların Müslüman olması.
Tabii ekonomik olarak bir gelir kaybı söz konusu olur ama yani manevi kazancının daha büyük olacağını düşünürse.
Dediğiniz doğru. Yalnız tabii şöyle bir durum var. Yani ilk çağda ve orta çağda insanların sırf vergi vermemek için din değiştirmesi de çok makul gözükmüyor. Elbette yani lokal olarak böyle hadiseler vardır. Neticede alınan vergi de yani haline göre alınıyor. Fakirlerden ayrı, orta hallerden ayrı, zenginlerden ayrı alınıyor. Arazi sahipleri ayrı vergi veriyor. Arazi sahibi de zaten arazi vergisi vermiyor. Sadece baş vergisi veriyor. O da kadınlardan alınmıyor, çocuklardan alınmıyor. Hastalardan, sakatlardan, ihtiyarlardan ve ruhban sınıfından, dini adamlarından alınmıyor.
Geride çok fazla bir...
Kalmıyor. Sadece eli suya tutan erkeklerden alınan bir nevi askerlik bedel. Bedelli askerlik gibi bir şeydir. Buna rağmen Müslüman... Hatta böyle bir hikaye anlatırlar. Mısır valisi Ömer bin Abdülaziz'e mektup yazıyor. Diyor ki efendim insanlar kitle halinde Müslüman oluyor. Ciddi bir vergi kaybımız var. İsterseniz ben bunların Müslümanlığını kabul etmeyeyim. Çünkü inanmıyorum acaba.
Gerçekten.
Veya Müslüman olsalar bile gayrimüslimlerden alınan vergiyi bir müddet bunlardan alalım.
Gerçekten Müslüman mı değil mi anlayayım.
Onun üzerine Hazreti Ömer bin Abdülaziz diyor ki sen onların Müslümanlığını kabul et. Allah bizi vergi tahsildarı olarak göndermedi. Evet. Tarihi bir sözdür. Ve kitle halinde bir Müslümanlık mevcut. Aynı şey Osmanlılar zamanında da görüyoruz. Osmanlı Devleti'nin nüfusunun yarısı gayrimüslimdir. Niçin bunlar Müslüman olmadılar? Müslüman olan topluluklar var. Çerkezler, Gürcüler, Lazlar, Osmanlılar vasıtasıyla Müslüman oldular. Arnavutlar, Pomaklar, Torbeşler, Boşnaklar, Osmanlılar vasıtasıyla Müslüman oldu. Anadolu halkının ciddi bir yekünü Osmanlıların vasıtasıyla Müslüman oldu. Hatta Kürtlerin büyük bir kısmı, Kürtler İslamiyet'te daha önceden tanışmıştı. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Kürtler'de Müslümanlık yayılmıştı ama Kürtlerin kahir ekseriyeti Müslüman değildi, Yezidiydi. Selçuklu Osmanlı hakimiyetinden sonra Kürtler arasında kitlevi ihtida, yani Müslümanlaşma hareketleri oldu. Yani zaten böyle bir kaide var. Onun için ilk Müslümanlar İslamiyet'i ulaştırmak için dünyanın dört bir tarafına yayıldılar. Afrika'da bu meyanda bir İslam toprağı oldu ve yerli halk arasında İslamiyet yayıldı. Buradaki halk Arap değildir. Yerli halk Bedevidir, Berberidir, Mısır'da Kıptidir. Bunlardan Müslüman olanlar oldu, Hristiyan kalanlar oldu. Ama buraya Araplar da yerleşti ve sonra buranın halkı Araplarla karıştı. Karışmayan bir kısım kaldı Berberi ve Kıptilerden. Ama Araplarla karışanlar oldu ve Arabı müstacibe derler bunlara. Yani en son Arap, bugünkü Araplar yerli halkın Suriye, Irak, Kuzey Afrika'daki yerli halkın Araplarla karışmasından teşekkür etmiş bir topluluk. Hakiki Araplar Arabistan, bugünkü Ürdün ve Güney Irak o havalide yaşarlar. Bugün hala halis Araplar vardır. Yani soy karışmamış. Ama bu diğer Araplar, Arapça konuşan Araplar hemen hepsi bu Araplarla karışan yerli halkın torunlarıdır. Şimdi bu batıya dönme misyonu, buralar zengin miydi? Nispeten. Çünkü Roma İmparatorluğu topraklarıydı. Fakat aynı zamanda da otorite boşluğu yaşanıyordu kavimler göçü sebebiyle. Roma İmparatorluğu zayıflamıştı. Dolayısıyla buraların fethi nispeten daha kolaydı. Bu sebeple batıyı tercih ettiler. Batı her zaman devletlerin ilerlemesinde, şehirlerin ilerlemesinde tercih edilen bir cihet olmuştur.
Onu sormaya aslında baştan evet. Niyetim biraz da oydu. Yani insanlık tarihinin de akışı evet. Batıya doğru.
Hep batıya doğrudur. Mesela Türkler Orta Asya'dan batıya doğru akmışlardır ve o hadiseden bu zamana Türklerin yönü hep batıya doğru olmuştur. Kim ne derse desin. Yani müsbet, menfi ama hep her zaman batıya doğru, ister fethi olarak deyin, ister taklit olarak deyin, batıya doğru olmuştur. Nehirlerin doğuya akanı makbuldür, Tuna gibi. Ama şehirler hep batıya büyür. Medeniyetler hep batıya doğru büyür. Bunu zaten tarih de gösteriyor. İşte bugün Avrupa medeniyetinin medeniyet tarihinde almış olduğu yer. Yani dünyada Çin'i düşünün, İran'ı düşünün, Hindistan'ı düşünün, vaktiyle büyük medeniyetler. Mısır'ı, Mezopotamya'yı düşünün. Avrupa'nın o zaman dünya tarihinde esamesi yok.
Belki de o batıya akış aslında bir noktada medeniyetin yer değiştirmesi anlamına gelmiş.
Evet, evet, medeniyet yer değiştirmiş.
Sonra da oradan Amerika'ya, evet. Oradan şimdi, Japonya'ya. Belki bir tur daha atar bize
de. Belki mümkün, tarih boyu çok tur atmış zaten. Şimdi dünya tarihi 3-4 bin seneden ibaret değil biliyorsunuz. Binlerce yıl. Bu binlerce yılda medeniyetler çok yer değiştirmiş. Zenginlikler çok yer değiştirmiş. Yani vaktiyle çok güçlü olan medeniyetler yok olmuşlar. Veya çok geri bir hale düşürmüşler. İnka, Aztek medeniyetini düşünün. Bugün Meksika'yı düşünün yani. Vaktiyle dünyanın belki en ileri gelen medeniyetlerden bir tanesiydi. Bunu onlardan bize kalmış olan mirastan anlıyoruz. Buna rağmen şu anda dünyanın en geri cemiyetleridir burada yaşayan insanlar. Demek ki bu mümkün. Çin aynı şekilde dünyada medeniyet namına ne varsa orijinin Çin'de bulmak mümkündür. Çaydan kağıda kadar, baruttan pusulaya kadar. Ama bugün Çin dünyanın en geri, en iptidai hayatını yaşayan topluluklardır. Bakmayın siz Çin malı okullar. Evet. Onlar neticede Amerika'ya taşeronluk yapan şeyler. Çin bir esaslı bir şu anda bir medeniyet göstermiyor. Türkler keza öyle. Osmanlıları, Selçukları düşünün. Onların devrinde Türkiye'de yaşayan, Türk cemiyetinde yaşayan bilim adamlarının yazılan kitapları, ilmi hayatın canlılığını düşünün. Bir de şimdiki halimizi düşünün. Ya demek ki medeniyet zaman zaman geriliyor veya yok oluyor. Bu normal bir şey. Ama şunu anlıyoruz ki batıdan mesela kağıdın gelişi Türkler vasıtasıyla İran'a, İran'dan Araplar, Araplardan Avrupa'ya olmuştur. Kağıdın gelişi Avrupa'nın çevresini değiştirmiştir. Bunu kimse inkar edemez. Avrupalılar da inkar etmiyor. Evet, sonrasında Avrupa'da kağıt yoktu. 9. asırdan itibaren Araplar vasıtasıyla öğrendiler. Aynı şekilde matbaa. Yani matbaanın Avrupa'ya gelişi kimse belki inanmayacak ama Kore, Çin, Uygur Türkleri, Araplar vasıtasıyla olmuştur. Johann Gutenberg matbaayı bulmamıştır. Çok yanlış bir bilgi bu. Mekteplerde çocuklara bu evet. Safsataları okutuyorlar. Çocuklar hem yanlış bilgiyle hem kompleksle yetişiyor. Matbaayı bulan Korelilerdir, Çinlilerdir, Uygurlu Araplar daha sonra Avrupalılardır. Johann Gutenberg mekanik buluş yapmıştır. Yani o matbaayı biraz geliştirmiştir. Yaptığı buluş budur.
Bir katkı diyelim katkı. Öyle mi?
Halbuki aynı katkıyı zaten İstanbul'daki Yahudi matbaacılar da biliyorlardı ve yapıyorlardı. Ama Avrupa kendi adamlarını lanse etmede, tanıtımda yani reklamda çok usta olduğu
şimdi
için.
Şimdi insanlara anlatamadığımız PR dediğimiz şey değil
evet,
mi?
Kendini aynen öyle. İnkar etmiyoruz Avrupa'nın medeniyetteki yerini. insanlık tarihine olan katkıdan inkar etmek mümkün değil. Tamam, ama ortada bir de bir hakikat vardı. Bunu yok sayıp, yani geçen bir şeyde de bana dediler, Osmanlı'nın için ilimde geri kaldı. Bu yanlış dedi bir faraziye bir kere. Bunu yanlış bir ön kabulle işin içine giriyorsunuz. Osmanlı bilimde geri değildi. Osmanlılar bilimde aynı zamanda Avrupa'dan daha geri değildi. Bu çok yanlış bir bilgi. 17. asırda da değildi.
Yani eş zamanlı olarak bakıyorsunuz ama sonrasında bir kopukluk.
Hayır, ellerindeki fen ve ilim bilgilerini, teknik bilgilerini tatbik edecek imkanlardan mahrumdular. Yoksa ilimde geri değildi. Osmanlı, Avrupa biliyordu. İlimde fendi ileriydi. Osmanlı bunları bilmiyordu. Hayır, bu yanlış, böyle bir şey yok. Diyeceksiniz ki
ama bilmek yetmiyor, uygulamak lazım.
Bunun için para lazım. Para yok. Bunun için insan lazım. Nüfus yok. Bunun için barışçı, sağlıklı bir cemiyet hayatı lazım. Sizde bu yok. Devamlı savaşlar var.
Hep söylediğimiz barış niye bu kadar önemli,
evet,
aslında?
Yani burasını hiç kimse düşünmüyor. Bu, diyeceksiniz ki siz hamasi konuşuyorsunuz. Osmanlı'yı temize çıkartmak istiyorsunuz. Hayır, ben bir kere bundan haya ederim. Bu bana, benim için bir töhmettir. Elimizde Osmanlı bilim tarihi kitapları var. Bu kitapların fihristleri yapılmıştır. Bunların bir kısmı günümüze intikal etmiştir, kütüphanelerde mevcuttur. Bir kısmı intikal etmemiş ama bunlar hakkında malumatları biliyoruz. Yani böyle bir kitap yazıldığını, içinde bunların olduğunu, yazarının bu olduğunu biliyoruz. Ama kitap bir şekilde yazma olduğu için veya başka sebeplerle günümüze intikal etmemiş. Nitekim dünyada pek çok kitap, İncil bile sonraki yıllara intikal etmemiştir. Bunların Filistin'i irsika yaptırdı. Tek tek. Osmanlı ve fizik, Osmanlı ve kimya, Osmanlı ve astronomi, Osmanlı ve tıp. Ciltlerle kitaplar var. Oradan anlıyoruz ki Osmanlılar teknikte Avrupa'dan geri değil. Hiçbir zaman değil. Sultan Abdülhamit zamanında da
okulların
değil.
Okulların açılma tarihine baktığınız zaman da aslında eş zamanlılık yakalanıyor, değil mi?
Ama işte sizin de işaret ettiğiniz gibi para, nüfus ve asayiş olmadığı zaman sizin bu bilgileri, ambarınız dolu, ateşiniz yok. O zaman siz o yemek yapamazsınız ki. Hı hı. Ambarınızın dolu olması bir şey ifade etmiyor. Aynı bunun gibi. Şimdi bu medeniyetin ve kültürün aktarılmasında Arapların Batı'yı fethetmesi ve buradan Avrupa'ya geçmesi çok önemli bir rol oynamıştır. Arapların Avrupa'ya geçişi, Avrupa topraklarını fethetmeye başlaması dünya tarihinde bir dönüm noktasıdır. Hem siyasi tarih, hı hı, hem kültür ve medeniyet tarihi zaviyesinden. Biz hep İspanya, Endülüs'ü, oradaki sanat ve biraz da bizim hüzünlü bir kaybımız Endülüs'e, Mersiye şeklinde hep hatırlıyoruz ama Endülüs Avrupa'yı Avrupa yapan bir yerdir.
Şimdi tabii çok ciddi bir geçiş.
Evet.
Aslında kitaplara sığmayacak kadar enteresan bir yolculuk,
evet,
geri dönüş olmayan bir yolculuk. Oraya ayak bastığı andan itibaren de yepyeni ve biraz daha zor bir yolculuk var.
Evet.
Nasıl bir fotoğrafla karşılaştılar? Şimdi o gemilerde biz de olalım.
Evet.
Ve Avrupa'ya doğru yelkenlerimizi şişirmiş, hedefe doğru bakıyor olalım. Ufukta ne görüyoruz acaba? Kısa bir reklam arasından sonra isterseniz Araplar Avrupa'ya adım atarken nasıl bir profil vardı, nasıl bir fotoğraf vardı ve sonrasında bu nasıl değişti konuşalım. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Evet, sizinle beraber gemiye bindik.
Evet.
Bir kere kimler var o yolculukta, ona bakalım. Kim komutanımız?
Şimdi bu İspanya'nın, o zaman İspanya, İberya deniyor buraya. İspanya ismine alışı daha sonradır. İspanya'nın, İberya'nın güneyi de Andalusya, Endülüs vatanıdır. Müslümanlar buraya alakası daha eski yıllara dayanıyor. Dedim ya, Kuzey Afrika ilk 100 yıl içinde tamamen fethedilmişti. Artık Halife Abdülmelik ve ondan sonra Ömer bin Abdülaziz zamanı, yani Emevilerin ilk yıllarındayız. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den yaklaşık bir 100 sene, 80 sene falan geçmiş. Musa bin Nusayr var. Musa bin Nusayr ilk İspanya'ya alaka duyan, Kuzey Afrika'yı fetheden komutandır. O zamandan beri gözler İspanya'da. Fakat İspanya'ya geçmek kolay değil çünkü güçlü bir donanma istiyor ve bambaşka bir kıta.
Fethetmek üzere gidiyor. Fethetmek ticaret üzere. Vesaire
hayır,
gibi
hayır,
bir
değil.
Temastan bahsetmiyoruz.
Değil. Şimdi Müslümanların donanması öteden beri var. Hazreti Muaviye zamanında bir donanma var. Bu donanma Kıbrıs'ı fethetmiştir. Hazreti Peygamberimiz müjdecisidir Kıbrıs ve Hazreti Muaviye zamanında biliyorsunuz Şam, Suriye'nin karşısı Kıbrıs. Kıbrıs fethedilmiş. Sonra kaybedilmiş tekrar Bizans'a. Osmanlılar tekrar Kıbrıs'ı fethederken bu kazıyeye dayandılar. Bir kere İslam memleketi olmuş bir toprağı tekrar geri almak bizim Hakkımızdır ama tek sebep bu değil. Yani Kıbrıs'ın yolu işgal etmesi, Mısır yolunu tehdit etmesi gibi sebepler de vardı. Bu donanma yine Halife Abdülmelik zamanında Şam'dan çıkmış, Akdeniz, Ege'yi dolaşmış, Çanakkale'yi geçmiş ve İstanbul'u kuşatmıştır. Malum bu kuşatmada, yani Hazreti Muaviye zamanındaki kuşatmanın bir kısmı donanmayla olmuştur. Donanma bir yandan Akdeniz, Ege'den, Çanakkale'den gidiyor. Bir grup ise Anadolu'dan gidiyor. İki ordu, iki birlik. Bu birlik, Anadolu'dan giden birlik fethete gidiyor. Nitekim bugün Afyon, Emirdağ civarında çok büyük bir muharebe var. Amorion şehrinde. Orada Bizans ordusu mağlubiyete uğramıştır. Ve artık Arapların önünde duran hiçbir şey yok. Araplar tediricen bugünkü Bandırma'nın Edincik kasabasına gelmiştir. Orada Belkıs diye çok eski bir antik şehir var. Edincik kasabası koydur, korunaklı bir yer. Orada hafif donanma gemileri yapmışlar. Bu hafif donanma gemileriyle Çanakkale'den
uzun
gelen...
Uzun süreli bir şeyden bahsediyoruz ama
evet,
yani.
Evet, uzun bir müddet yani, tabii.
Donanma yapacaklar.
Evet. Çünkü fethetmiş, artık arkaları da sağlam. Çanakkale'den gelen donanmayla birleşerek İstanbul'u kuşatmışlardır. Bu ilk kuşatmada Halid bin Zeyd de var. Eyüp Sultan diye bizim bildiğimiz Hazreti Peygamber'in mihmandarı. 80 yaşında. Başka sahabiler de var. Bu sahabiler bu ilk kuşatmada, yani Hazreti Muaviye zamanında Yezid, oğlu Yezid'in başkumandan olduğu muharebede zaten şehit düşmüşlerdir. Alınamamış. Alınamama sebebi kolera salgınıdır. Yoksa İstanbul'un düşmesi an meselesiydi. Nerededir Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri? Avrupa yakasında. Nereden geldi Araplar? Anadolu'dan gidiyorlarsa kaç tarafta olmaları lazım? Hayır. Gemilerle arkayı dolaştılar. Surların diplerine geldiler ama fethedemediler. Sonra Halife Abdülmelik zamanındaki donanma yine İstanbul'u kuşattı. Yine o da bir müddet orada kaldıktan sonra ve barış anlaşması yaptı. Karaköy'e yerleştiler. Karaköy'de Arap Camii'ni yaptılar. Bir koloni kurdular İstanbul'da. Fakat bir takım siyasi zaruretler onların çekilmesine sebebiyet verdi. Aynı şekilde bu donanma elde mevcut. İspanya'nın fethi mümkün. Ama devamlı bir korku var. Şam hükümeti fazla açılmamalarını tavsiye ediyor. Yani fetih güzel de. Yani gittiğiniz zaman halkı geri kaçamayacağınız, geri çekilemediğiniz bir yerde sıkıntı çekersiniz. Ya düşmana mağlup olursanız katliam demektir.
Yani artık diyor ya arkam deniz.
Arkam deniz. Ukbe bin Nafi ve onun kumandanlarından Tarık bin Ziyad'a bu nasip oluyor. Halife Ömer bin Abdülaziz'in saltanatından az önce. Tarık bin Ziyad İslam tarihinin en büyük kumandanlarından bir tanesidir. Deniz yoluyla Endülüs'e ilk geçen de Tarık bin Ziyad olmuştur. Bugünkü Cebeli Tarık ismi zaten oradan geliyor. Cebeli Tarık, Tarık Dağı demektir. Hakikaten Afrika ile İspanya'nın en kısa noktasıdır. Gittim ben oraya ve orada dümdüz bir arazinin ortasında küçük bir tepe var. Yani üzerinde eskiden zaten denizcilerin nişanıymış o. Atlas Okyanusu'na girerek onu gördükleri zaman Akdeniz'in girişi ne geldik diyorlar. Şu an İngiltere hakimiyetindedir orası. İspanya'nın değil. Cebeli Tarık. Oradan hatta rivayet ederler ki geçtikten sonra gemileri yakıyor.
Evet.
Ve bir daha geri dönüş ümidi olmasın diye. Bunu bazı tarihçiler kabul etmiyor ama bazı tarihçiler ama bu bir tabir olmuştur. Gemileri yakmak. Tarık bin Ziyad çok idealist bir kumandan. Sadece güçlü bir asker değil. Çok idealist bir kumandan. Ve askerleriyle beraber İspanya'ya çıktıkları zaman elbette ki İberya Yarımadası'nın hali hakkında istihbarat raporları var elinde. Yani oraya giden gelen gemiciler, tüccarlar ve bir takım espiyonaj faaliyetleri neticesinde orada ne var ne yok, kendilerini ne bekliyor, nerede kalabilirler, nereden nereye gidebilirler, bu hususta bir malumat sahibidir Tarık bin Ziyad. Ve o zamanki İberya'nın siyasi yapısı ise karışık. İspanya diye bir devlet yok. Burada irili ufaklı krallıklar var. İspanya vaktiyle Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Bir eyaletti. Fakat Got istilasıyla, Gotlar burayı istila edince burası darmadağın oldu. Siyasi birliği bozuldu. Burada irili ufaklı küçük krallıklar, derebeylikler vardı. Yani İspanya'da bir siyasi birlik mevzubahis değildi. İkincisi, İspanya'da bir sosyal birlik mevzubahis değildi. Çünkü Gotlar Germendir. Yerli halk ise Latin'di. Bu arada burada Afrika menşeliler vardı. Kartaca zamanından kalma. Fenike menşeliler vardı. Ve ciddi bir Yahudi nüfusu vardı. Yahudinin en kalabalık olduğu yer oraydı. Hatta pek çok İspanya şehrini, mesela Toledo gibi, Kordova gibi bunları Yahudiler kurmuştur. Yani onların devrinde kurulmuş şehirlerdir.
Sonrasında da zaten İspanya evet, Yahudiler için Yahudi hala da öyle.
En güçlü Yahudi topluluğun olduğu bir yerdir. Tarık bin Ziyad böyle bir coğrafyaya hakim olabileceğini kestirmiştir. Ve askerleri beraber iki koldan İberya'yı işgal etmiştir. Ve beklediği gibi çok büyük bir mukavemet görmemiştir. Ne zamana kadar? Pirene dağlarına kadar. Düşün, İspanya bugün Pirene dağlarıyla Fransa'dan ayrılıyor. Pirene dağlarına kadar ciddi bir mukavemet görmeden fetihleri tamamlamışlar. Yerli halkın küçük krallıkların birbirleriyle rekabetinden dolayı ciddi zararı var. Can ve mal emniyeti yok. Baştan Afrika'dan gelen bu yeni fatihlerden korkmuşlar ama Afrika'dan gelen yeni fatihlerin diğerlerine benzemediğini, farklı bir misyon ve maksatla geldiğini anlayınca müsterih olmuşlardır. Çünkü yani o zamanlar halk idareyle bizim olsun diye bakmaz. Ben tarlama rahatça gideyim.
Günlük hayatını devam ettirmek.
Evet. Vergiyi de öncekinden çok almasın.
Müslümanlar da buna karışmamışlar.
Karışmamışlar. Zaten Müslümanın işine geliyor bu. Zaten Müslümanlar bir yeri fethettikleri zaman mümkün mertebe oradaki sosyal hayatın ve iktisadi hayatın devamını istiyor. Bunu Osmanlılar'da da görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman normalde İstanbul'un tamamı ganimet olduğu halde, istese oradaki bütün umları oradan sürüp her şeyine el koyması mümkün olduğu halde savaş kaidelerine göre bunu yapmamıştır. Herkes evinde otursun, dükkanında otursun. Evi ve dükkan onun olacak. Ben onları ganimetten saymayacağım. Ve siz eski hayatınıza devam edin demiştir. Evet, bir yağma olmuştur 3 gün. Bu yağma menkul eşyalardaki yağmadır. Çünkü savaşın kazanılması için bilhassa kuşatma savaşlarının yağma kaçınılmazdır. Ama bu yağma daha sonra 3 gün sonra bitmiş ve herkes elindeki malın sahibi olmuş. Ve İstanbul'daki hayat devam etmiş. Nitekim Osmanlılar nereyi fethettiler? Yerli halka diyorlar ki gitmeyin, kalın burada. Canınız emin, malınız emin.
Dininiz emin.
Dininiz emin. Eskiden ne kadar vergi veriyorsunuz fazlasını vermeyeceksiniz. Daha azını vereceksiniz. Normalde fazla vergi alması mümkündür. Osmanlıların Müslümanlardan daha fazla almıyor, eşit alıyor. Müslümanlarla gayrimüslimlerden aldığı vergi umumiyetle eşittir. Arazi vergisini kastediyorum.
Tabii sosyal hayatın devam etmesi, oranın yaşaması önemli.
Yani yoksa vurayım, öldüreyim, keseyim. Böyle bir şey yok. Şimdiki insanların anladığı
gibi
değil.
Din insan için aslında. İnsanı öldürdüğünüzde, ortadan kaldırdığınızda ne kalacak geriye size?
Bir de Müslümanlıktaki fetih telakkisini bilmemek demektir. Müslümanlıktaki fetih telakkisi arazi ve mal kazanmak, insanları esir almak değil. Nitekim ondan önceden bir müracaatta bulunuyor. Gelin Müslüman olun, bizimle eşit olun. Yok Müslüman olmaz da bizim hakimiyetimizi kabul ederseniz yine vatandaş olarak yaşayın. Ondan sonra savaş. Yani direkt bir yeri işgal edeyim. Vurayım, kırayım, mal alayım, insanları öldüreyim. Moğollar gibi değil. Müslümanlıktaki fetih anlayışı. Yerli hayat devam edecek. Bu devletin de menfaatinedir. Yani bireyi fethettiğin zaman bir kargaşa, yangın yeri ise sizin, orası sizin olmuş. Neye yarar? Fethettiniz bir memleketi.
Ya da hiç nüfusu yok.
Nüfusu yok. Yangın her taraf yıkılmış. Neye yarar? Orada benim olsa ne olmasa ne? Orada bir hayatın olması lazım. Onun için Müslümanlar her zaman bu hayatı teşvik etmişler. Bunun için bazı tedbirler almışlar. Hatta ilave katkılarda bulunmuşlar. Mesela bir yer fethedilmiş, harabe. Bakıyorsun yerli halka İslam hükümeti yardım ediyor. Kiliselerine, evlerine yardım ediyor ki insanlar orada normal hayatlarını devam ettirebilsinler. Bunu bir kere bilmek lazım. İspanya'da da aynısı olduğu için yerli halk bu yeni fatihleri, başlangıçta çok korktukları yeni fatihleri hüsnü kabulle karşıladılar. Pirenelere kadar. Tabii o zamanki Müslümanlar meraklı. Bu dağların arkasında ne var diye merak ettiler. Ve Pirene bir
aslında önce, o kırılma noktası.
Kırılma noktasıdır. O Pirenelere bir önce birlik geçti. Karşı tarafta ne var? Önce anlamanız lazım. Şimdi keşif çünkü Pirenelere kadardır. Yani baştan İberya'yı keşfetmiş ama Fransa onun arkasında ne var? Daha Fransa yok. Fransa krallığı yok. Orada Latinler ve Franklar karışık olarak yaşıyorlar. Ya yani daha bir otorite yok orada. Franklar krallığı var ama Franklar krallığı bir yere hakim değil henüz. Daha Frank krallığı 800 yılında kuruldu. Meşhur Şarlman 800 yılında. Birlik. Bu da ondan 100 seneden fazla evvel. 100 sene evvel. Pirenelere geçen önce birlik Karl Osman Charmartel adında, Fransızcası Charmartel adında bir Frank kumandanına yenildi Poitiers'da. Ve bu bir dönüm noktası oldu. Araplar geri döndüler. Karşı tarafı da beğenmediler zaten. Karşı taraf ondan alıştıkları bir coğrafya değil. Pirenelerin arka tarafı birbirine girmiş ormanlarla dolu. Nüfus az. O mıntıkada, o zamanlar için söylüyorum. Ve dümdüz arazi yok. Nüfus az. Yani çok cazip gelmedi doğrusu İspanya'yı fetheden Araplara.
Bir de tabii dediğiniz gibi hani sonuçta insana bir şey tebliğ evet. etmek için gittiğinden evet. belki de hani buradaki görevinin daha önemli olduğunu düşündü. Evet, nüfusun yoğun olduğu
geri çekildi. Yani. Tabii bu Avrupa'da muazzam bir hadisedir. Yani tarih kitaplarında okutulan Arapların Martel tarafından durdurulması. Evet, tabii ki mühim bir hadisedir. Tabii ki Avrupa tarihini, dünya tarihini değiştirmiş bir hadisedir. Bir dönüm noktasıdır. Nasıl Arapların İspanya'ya geçmesi bir dönüm noktasıysa Pireneler'in arkasında durdurulması enteresan. Ama tabii bu da çok abartılmış bir hadisedir. Yani neticede Araplar istese oraya adam aktararak, işte bütün Atlas Okyanusu'na Çin işlerine kadar işgal etmiş bir imparatorluktan bahsediyoruz. İşten bile değildi. Fakat uğraşmamışlar. Yani biraz evvel anlattığım
gibi. Tercih etmemiş yani.
Bazı
aslında.
Tarihçiler de bunu söylüyor. Tercih etmemişlerdir. Bir de tabii şöyle bir durum var. Bir kıtayı fethetmişsiniz, yeni bir kıtayı. Bu kıta diğerlerine benzemiyor, daha farklı. Arada deniz var. O zaman her zaman deniz ötesi korkutucudur. Hatta Şam hükümeti diyor tarihler, devamlı diken üstündeydi. İspanya'dan gelecek haberler. Hmm. Ama İspanya'da bir problem var mı? Aman oradaki insanlar katliama uğradı mı? Çünkü arka deniz kaçamazlar.
Evet.
Yani gemileri yakmamış olsan da kaçamazsın. Kolay bir şey değil bu.
Tabii tabii. Yani, elbette elbette.
İrtibat yok.
Bir de tabii hani Pirenelerin öbür tarafına geçmek, arka tarafı güçsüz bırakmak evet. ve belki de bütün yani denizden kaçma evet. yolunu ya da geri çekilme yolunu aynen da öyle. Kapatmak anlamına gelecek.
Zaten İspanya'yı yeni fethetmişsiniz, İberya'yı. Burada daha henüz bir hakimiyet kurmamışsınız. Garnizonlar teşkil etmemişsiniz. Nüfusu bir sistem altına almamışsınız, kendi adamlarınızı yerleştirmemişsiniz, orada bir teşkilat kurmamışsınız ve ondan sonra yürüyorsunuz. Onun bir kıymeti yok. Nitekim Osmanlı ilerlemesini düşünün. Bir yeri fethediyor, oraya nüfus yerleştiriyor, teşkilat kuruyor, oraya eyalet yapıyor ve yani otonom yapıyor. Sonra öbürüne geçiyor, sonra öbürüne geçiyor. Yoksa Osmanlı fethi İstanbul'dan çıktı, ordu fethede Macaristan'a gitmedi bir defada.
Elbette. Yani yemek gibi, insanın sindirim sistemi gibi düşünün.
Evet, hazmede.
Hazmede. İlerliyorsunuz.
Yani daha İberya'nın hazmedilmeden Fransa'nın fethi zaten mümkün değildi. Fransa'nın fethi mümkün olduğu zaman da zaten Fransa fethedilmekten çıkmış çünkü bir imparatorluk kurmuştu artık. Yani orada tabii sınırlarında durdu İslam fethileri. Çünkü o sırada İslam coğrafyası da sarsılmaya başladı. İç hareketlerle işte Batıniler, Karamitiler, Hasan Sabbahlar falan derken artık Abbasi devleti kuruldu. Abbasiler kendi siyasi problemlerle uğraşmak mecburiyetinde kaldılar. O kadar geniş bir imparatorluk ki Atlas Okyanusu'ndan Çin içine kadar bir merkezin idaresi orta çağda bile fevkalade zor ve zaman içinde valiler müstakil birer hükümdar halini aldılar.
Büyümenin önündeki en büyük engel büyümek isteyenin kendi içindeki sancılar.
Evet, yani bu kaçınılmazdır. Evet. Onun için bunu Osmanlı'da yaşamış. Şimdi İberya fethedildikten sonraki bunun bütün şerefi Tarık bin Ziyad'a mal edilir. Müslümanlar burayı vatan edindiler. Zaten İslam fetihlerinin ve ez cümle Osmanlı fetihlerinin en mühim hususiyeti budur. Fethedilen yer sömürgeleştirilmek veya Moğollar gibi yakılıp yıkılıp işte ben güçlüyüm seni yok ettim bunun için yapılmaz. Vatan edinmek için yapılır. Burayı Müslümanlar vatan edindiler. Buraya nüfus yerleştirdiler. Ha, nüfus da çok seyrekti. Şunu da altını çizmek istiyorum ki yani Müslümanlar gelerek yerli halkı yurtlarından ettiler. Böyle bir şey yok. Zaten biraz evvel söylediğim gibi yerli halkın çok olduğunu istiyor. Hı hı. Ne kadar çok nüfus o kadar güç demektir.
Sizin üretim demek yani üretim sonuçta.
Demektir, para demektir. Sosyal. Onun için boş yerlere Arap nüfusu yerleşti. Ve İberya çok kısa bir zaman içinde bir Müslüman eyaleti yani halini aldı. Ancak diğerlerinden farklı olan bir hususiyeti var. Endülüs'ün deniz aşırı olduğu için diğerlerinden farklı bir şekilde idare edildi. Ve o sırada Emevi Hanedanı düştü. Abbasiler tahta geçtiler. Emevi Hanedanı'nı Abbasiler katliam ettiler. Bu katliamdan kurtulan bir genç, büyük maceralarla yani roman ve film olacak maceralarla Abdurrahman isminde bir genç Endülüs'e geldi. Ve Endülüs'te hükümdarlığını ilan etti. Endülüs çok kısa bir zaman normal bir eyalet olarak idare edildikten sonra eski Emevi Hanedanı'ndan bir prens tarafından ayrı bir devlet olarak idare edilmeye başladı. Biz bunlara Endülüs Emevi Devleti diyoruz. Ve oradaki Emevi prensi kendini halife ilan etti. Bağdat'taki Abbasi halifesini halife olarak tanımadığını beyan etti. Bu hem bir güç hem bir zaaf olarak ortaya çıkıyor.
Tarihe geçti.
Tarihe
evet.
geçti. Ama biz Endülüs'ü bundan ziyade Avrupa Rönesansı'nı doğuran haliyle tanıyoruz.
Şimdi tabii Avrupa'yı anlayabilmek için aslında Endülüs'ü anlamak lazım. Çünkü hani bir yandan da programın başında söylediğiniz işte Osmanlı'nın belki bilimde geri kalması noktasında, sanatta geri kalması noktasında eleştirileri var. Şey, ne diyoruz hep, Osmanlı'da Avrupa'da olduğu gibi bir reform, bir Rönesans hareketi olmadı. Böyle değerlendiriliyor genelde. Halbuki Avrupa'daki reform, Rönesans'ı da yine Müslümanların eliyle hediye edilmiş bir başlangıç, bir sıçrama olarak görmek lazım.
Doğrudur.
Şu anda mesela İspanya, sözünüzü kesiyorum ama şu anda mesela İspanya'ya gidenler, buradaki tarihi eserleri görenler ya da hiç Güney İspanya'ya gitmeyip herhangi bir İspanyolla karşılaşanlar hep şunu söylüyorlar. Diliyle, konuşma biçimiyle, yaşama biçimiyle, kılık kıyafeti ve sanata bakış açısıyla aslında bir Arap'tan çok da farklı değil.
Farklı değil, Akdenizli. Araba daha çok benziyor, evet. Çoğunun soyunda zaten Arap kanı var. İspanya'nın sosyal tarihine baktığımız zaman. Şimdi zaten İspanya fethedildiği zaman Avrupa artık Roma değil. Roma İmparatorluğu yıkılmış. Roma medeniyeti yok olmuş. Yepyeni bir medeniyet ve Arap medeniyeti. Araplar burada kurdukları marif müesseseleri, en mühimi Kurtuba Üniversitesi. Yeni şehirler kurmuşlar. İberya'da çok fazla şehir yok. İnsanlar kabile hayatı yaşıyorlar. Bu şehirlerin çoğunu kuran ilk şehirleri Yahudiler kurmuş, sonrakileri Müslümanlar kurmuş ve kuzeye kadar her tarafa hakim olmuşlar ama yoğunluk, nüfus yoğunluğu güneyde, yani bugünkü Endülüs denilen, Andalusiye denilen kısımdadır. İşte Kurtuba, Granada, Rondo, Sevilla, İşbilya buradadır. Bunların Arapça isimleri var. Burada yaşamışlar ve ciddi bir medeniyet kurmuşlar. Bu medeniyet, yani Orta Çağ Rönesansı'nı hasıl eden bu medeniyet, ki Yunan klasiklerinin Latin'den klasik Arapçaya çevrilmesiyle Araplardaki ciddi bir entelektüel hava var. Bunu İspanya vasıtasıyla Avrupa'ya duyurmuşlardır. Kağıt, matbaa, barut, pek çok şey Endülüs vasıtasıyla Avrupa'ya geçmiştir.
Çok basitiyle mor renk dediğimiz, çok zor elde edilen, evet, rengin bile aslında orada elde edildiği.
Onun
ve oradaki
mordur adı. Evet. Morisco.
Evet.
Yani mor, mağripli, kuzeyli demektir.
Evet. Yani bu şimdi bizim hayal ederken bile aslında biraz özgür kalmak lazım. Evet. Kendimizi sınırlıyoruz. Bilmiyorum sevgili dinleyicilerimiz televizyon izlerken tercihleri ne oluyor ama herhangi bir belgesele, evet, baktığınızda Avrupa hayatıyla ilgili biraz geriye doğru bir araştırma yapılacaksa mutlaka bir Kurtuba dokunuşu mutlaka
Kurtuba
oluyor.
Kurtuba Üniversitesi zaten Avrupa'nın ilk üniversitesidir. Düşün, daha hiçbir üniversite yok. Bologna falan yok. Kurtuba Üniversitesi'nde Papa okumuş. İkinci Silvestre oradan mezun. Pek çok kişi oradan mezun. Hatta Endülüs yıkıldıktan sonra bile bu üniversiteler faaliyetini devam ettirdi ve Arapça olarak devam ettirdi. Avrupa'da pek çok bilim kelimesi, mesela alkol bile Arapçadan, kimya bile Arapçadan geçmiş kelimelerdi. Pek çok bilim kelimesi,
bilim dalının cebir, kendisi bile.
Elcebra, cabir bir yandan geliyor. Hep Araplarda bunu zaten Avrupalılar inkar etmiyor. Avrupalılar kompleksli olmadıkları için. Yani evet, üstünlük budalasıdır ayrı mesela ama kompleksli değillerdir. Yani kendi medeniyetlerinin menşeindeki Arap tesirini, Müslüman tesirini gayet güzel ifade ediyorlar. Bu yüksek medeniyet Avrupa Rönesansı'nı gerçekleştirdi ama bir müddet sonra da bütün müreffeh cemiyetlerde olduğu gibi kendinde de bir çözülme meydana getirdi. Endülüs İslam topraklarından çok uzak. Onun için burada hakimiyet kavgaları yavaş yavaş yavaş oradaki Müslümanları güçsüzleştirdi. Emevi Devleti yıkıldıktan sonra her şehir müstakil bir sultanlık oldu. Kuzeydeki Aragon, Kastilla, León krallıkları zaman içinde güçlendiler. Papalığın ve Avrupa'nın da yardımıyla.
Aşağı
ve birer ikişer aşağıya doğru inerek bu küçük sultanlıkları yuttular. Ve en son biliyorsunuz Granada Sultanlığı, Beni Ahmer Devleti 1492'de ellerine geçti. Müslümanlar bir müddet daha dağlarda mücadele ettiler ama muvaffak olamadılar. Ve ondan sonra oradaki Müslümanların büyük ekseriyeti Kuzey Afrika'ya geçti. Orada kalanlar ise Müslümanlıklarını devam ettirdiler. Fakat 10-15 sene sonra krallık fermanıyla daha önce Yahudilere yapılan ya vaftiz ya ölüm Müslümanlara da tatbik edildi. Müslümanlar bir kısmı kaçtılar Kuzey Afrika'ya, bir kısmı dediler ya bu böyle gitmez. Biz vaftiz olalım da sonra gene döneriz, yani düzelir dediler. Fakat hiçbir zaman düzelmedi çünkü İspanya Engizisyonu Müslümanları domuz yiyorlar mı, çocuklarını sünnet ediyor, namaz hep kontrol etti ve bir müddet sonra oradaki Müslümanlar, ki bunlara Morisco adını veriyorlar. Mağripli, Kuzey Afrikalı demektir oradan geldikleri için. Moriscolar şu anda İspanya'da diğer İspanyollarla aynı mezhep, aynı kiliseye gitmeyen, onlarla mümkün mertebe evlenmeyen, esmer tenli ve farklılıklarının şuurunda olan bir grup olarak hayatlarını devam ettiriyorlar.
Çok teşekkür ederim bugün için.